Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde bugünün güçlü Türkiye demokrasisinin, Türk demokrasisinin tarihi köklerini anlamaya, anlatmaya, buradan bugüne de ışık tutacak bir takım dersler çıkarmaya çalışıyoruz. Bu çerçeve içerisinde 19. yüzyıldan itibaren yaşanan gelişmelere, kurumlara, tarihi olaylara, dış alemden bu dönemi, bu gelişmeleri etkileyen unsurlara, amillere baktık. Keza eğitimden kültüre, şehirleşmeye kadar bu süreci etkileyen sosyal dinamiklere de bakmaya çalıştık. 14 Mayıs 1950'ye geldik. Buradaki çok partili hayata geçiş sürecini mütakiben yaşanan bu seçimlerde iktidarın barışçı bir şekilde el değiştirmesi, Demokrat Parti'nin seçimleri kazandıktan sonra iktidarı devralması ve Demokrat Parti iktidarı ile beraber başlayan gelişmeleri konuşuyoruz. Bu dönem tabii dünya açısından da önemli. Biraz bu dönemde dünyada olup bitenlere kısaca bakalım. 19 Ocak 1950'de Mao, Ho Chi Minh önderliğindeki Kuzey Vietnam'ı tanıyor. Bu hadiselerin hepsi tamamen, değerli dinleyiciler, sonraki 20-30 yılı, Soğuk Savaş dönemi denilen dönemi tayin eden, bu bakımdan da Türkiye'yi de etkileyen gelişmelerin çerçevesini de çiziyor. 25 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde eski bürokrat olan Edgar His, hiçbir kanıt bulunmaksızın komünist casus olduğu gerekçesiyle 5 yıl ağır hapse mahkum oldu. Bu dönemde özellikle bu Amerika Birleşik Devletleri'nde Soğuk Savaş döneminin bir mantığı, komünizm karşısında çok ciddi bir, nasıl söyleyelim, zaman zaman zorlamaya da giren bir kampanya yürütüldüğünü görüyoruz. Bu tür kampanyaların elbette Amerika Birleşik Devletleri ile müttefik ülkelerde de karşılıkları olacak. 26 Ocak'ta Hindistan'da Cumhuriyet ilan ediliyor. Anayasa yürürlüğe giriyor. 30 Ocak'ta Sovyetler Birliği Kuzey Vietnam rejimini tanıyor. Fransa protesto ediliyor. 15 Ocak'ta Sovyet ve Çin liderleri 3 hafta süren bir görüşme gerçekleşiyor ve bir takım savunma başta olmak üzere anlaşmalar imzalıyor ve kapitalist dünyaya karşı bir cephe oluşturma kararı alıyorlar. 24 Şubat'ta İngiltere'de seçimleri İşçi Partisi kazanıyor fakat çoğunluğu sağlayamıyor. 3 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri Alaska'yı 49. eyalet olarak kabul ediyor. 1 Nisan'da Birleşmiş Milletler Kudüs'ün bölünmesini onaylıyor. 8 Nisan'da Nehru ve Liyakat Ali Han, Pakistan ve Hindistan'da yaşayan azınlıklar üzerine anlaşmaya varıyorlar. Bir azınlıklar paktı imzalanıyor. 15 Haziran'da Batı Almanya Avrupa Konseyi'ne katılma kararı alıyor. 15 Haziran'da Kuzey Kore askerleri Güney Kore topraklarına giriyor. 27 Haziran'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Sovyetler Birliği'nin yokluğunda Birleşmiş Milletler üyelerine Güney Kore'ye yardım çağrısında bulunuyor. 5 Temmuz'da ABD askerleri Kore'deki ilk çarpışmada 40 Kore tankını güneye ilerlemesini durduramıyor. Kore tankları güneye ilerliyor. 26 Temmuz'da İngiltere Birleşmiş Milletler'in emrine Kore'ye asker göndermeye başlıyor. 3 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Çin Halk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'e girme isteğini reddediyor. 27 Ağustos'ta ilk deniz ötesi TV yayını BBC tarafından gerçekleşiyor. 25 Eylül'de Birleşmiş Milletler askerleri Kore'de Seul'ü ele geçiriyor. 13 Ekim'de Birleşmiş Milletler kuvvetleri Kuzey Korelileri geri püskürtüyor. 21 Ekim'de Çin askerleri Tibet'i işgal ediyor. 6 Aralık'ta Çin'in Kore Savaşı'na girmesiyle 6 hafta önce işgal edilen Kuzey Kore'nin başkenti yeniden Kuzey Korelilerin eline geçiyor. Birleşmiş Milletler kuvvetleri bölgeden geri çekiliyor. 19 Aralık'ta Eisenhower NATO kuvvetleri komutanlığına atanıyor. İşte bu yıl aynı zamanda Türkiye'nin demokrasiye geçildiği yıl. 25 Temmuz'da Türkiye bu bahsettiğim çerçevede, dünyadaki Birleşmiş Milletler'in kararları çerçevesinde Güney Kore'nin yanında savaşmak üzere Birleşmiş Milletler komutasına asker gönderiyor. 1 Ağustos'ta da NATO'ya girmek için başvuruda bulunuyor. Dış alemde böyle önemli gelişmelerin, değişikliklerin olduğu bir dönemin içerisindeyiz. ...1951 yılında bir ara seçim gerçekleşiyor. 16 Eylül'de 17 ilde 20 milletvekilliği için yapılan seçimlerde 15 ilde Demokrat Parti, 2 ilde Cumhuriyet Halk Partisi kazanıyor. Toplam oyların %52.96'sını alan Demokrat Parti 18, %38.6'sını kazanan Cumhuriyet Halk Partisi 2 milletvekili çıkarıyor. Bilecik'ten aday olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek seçilemiyor. Seçimlere ilgi genellikle azalmış durumda. 1950'de genel seçimlerde 88,5 olan katılma oranı bu seçimlerde 54,1'e düşüyor. Toplam 3.168.423 seçmenden ancak 1.788.857'si oy kullanıyor. Seçim sonuçları halkın Demokrat Parti'ye olan güveninin sürdüğünü gösteriyor. Seçim kampanyası oldukça hareketli geçerken bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi ekonomik durumun kötüye gittiğini söylüyor ve iktidarın uyarılmasını istiyor. Demokrat Parti ise muhalefetin iddialarına aksine ekonominin ferahlık ve güven veren bir çerçevede geliştiğini söylüyor. 1951 yılında önemli hususlardan birisi Atatürk'ü koruma kanunu çıkarılıyor. Bu dönemde birkaç Atatürk'le ilgili işte heykellere saldıran bir grup var. Bunlar karşısında böyle bir kanun çıkarılıyor Demokrat Parti tarafından. 1951'de bahsettiğimiz Soğuk Savaş döneminin dünyadaki işte antikomünizmin etkisiyle Türkiye siyasi tarihinde en önemli Türkiye Komünist Partisi o zamanki ismiyle tevkifatı yani tutuklamaları gerçekleşiyor. Komünist partililere, komünistlere yönelik bir tutuklama gerçekleşiyor. Hatırlayacaksınız yine çok partili hayata geçiş sürecinde de tek parti döneminde de komünistlere yönelik böyle birçok dalga dalga soruşturmalar söz konusu olmuştu. Ama Soğuk Savaş döneminde bir kere daha bu gerçekleşiyor. Türkiye Komünist Partisi malum gizli faaliyet gösteriyor. 1951'deki bu tutuklamalar gizli yapılanmaya yönelik operasyonlar. Özellikle aydınlar ve yüksek öğrenim gençliği arasında yandaş bulan, taraftar bulan bir yapılanma söz konusu. 1950'de Barış Severler Cemiyeti kuruluyor ve Nazım Hikmet için af kampanyası yürütüyor bunlar. Tabii bir de şunu söylemek lazım. Bu dönemde çok partili hayata geçişten sonra 14 Mayıs 1950 iktidarı ile beraber bir gerçekten af çıkıyor ve birçok genel adi tutukların ötesinde siyasi tutuklu affediliyor. Hatta bazıları için çünkü özel mahkumiyetler söz konusu olmuş. Bazıları için özel kanunlarla aflar çıkarılıyor. Yani genel aflar onları etkilemeyeceği düşünülerek özel kanunlarla aflar çıkarılıyor. Nazım Hikmet de bu çerçevede affedilecek isimlerden birisi olacak. Paris'te 1949'da sol eğilimli gençler arasında kurulan İleri Jön Türk Birliği ile ilişkiye giriliyor. Bir Avrupa grubu oluşturuluyor. Parti faaliyetlerinin yasal dönemdeki Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi ve gençlik derneklerinden devralınan polisin takip ettiği, bildiği kadrolar tarafından gerçekleştirilmesi neticede bu takibatı kolaylaştırıyor. Resmi makamlar partinin faaliyetlerinden haber oldukları halde ABD'de ve Türkiye'de antikomünizm kampanyalarının tırmandığı 1951 sonbaharına kadar sadece takiple yetiniyorlar. Bunu bir kampanya sonra dönüştürüyorlar. Tutuklamalar TKP Avrupa Grubu sorumlusu Sevim Tan'ın 26 Ekim 1951'de Marsilya'ya gitmek üzere İstanbul Limanı yolcu salonunda partiye ait bazı belgelerle yakalanmasıyla birlikte başlıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de TKP üyesi oldukları suçlamasıyla tutuklananlar uzun bir süre İstanbul Siyasi Şube'de sorgulanıyor. Tutuklamalar sürerken 3 Aralık'ta ceza hükümleri ağırlaştırılan TCK'nın 141. maddesine göre komünist cemiyet teşkil etmek ve bu cemiyete girmek ve faaliyet göstermek iddiasıyla 184 sanığın yargılanmasına 15 Ekim 1953'te İstanbul'da Ankara Garnizon Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkemesi'nde başlanıyor. Burada tabii aradaki zaman zarfına dikkatinizi çekmek isterim. Neredeyse 2 yıl süren bir soruşturma söz konusu. TKP Merkez Komitesi üyeleri Şefik Hüsnü Değmer, Reşat Fuat Baraner, Zeki Baştımar, Mihri Belli, Halil Yalçınkaya, Mehmet Bozışık, Ahmet Fırıncı ve Celal Benmez'in yanı sıra birçok başka isim daha yargılanıyorlar. Daha sonra bilinecek işte önemli isimler Vedat Türkali olarak bilinen Abdülkadir Demirhan, Ruhi Su, Şükran Yurdakul, Behice Boran, Mübeccel Kıray bu isimler arasında. Böylece aslında bu dönemin sadece Türkiye'de değil, Batı dünyasında da zaman zaman karşımıza çıkan antikomünizm dalgalarından biri Türkiye'de yaşanmış oluyor. Bunun CHP tek parti döneminde örnekleri var. Çok partili hayata geçişten sonra da örnekleri var. Bu TKP'nin etrafında legal olarak kurulmuş parti, cemiyet ve sendikalara yönelik operasyonları geçtiğimiz programlarda anlatmıştık. Şimdi Türkiye'deki tarımın, ekonominin önemli gelişme noktası Demokrat Parti'nin de başarısının, oylarını artırmasının, kalıcı hale gelmesinin en önemli noktası Demokrat Parti'nin tarımda makinalaşmanın önünü açması. Önceliği buraya vermesi. Bu sayede ve tabii aynı zamanda karayollarının yapılması Türkiye'deki ekilebilir arazilerin tamamının ekilmesini hatta ekilebilir vasfı olmayan bataklık vesaire gibi yerlerin kurutularak tarıma açılmasını beraberinde getiriyor. Bu üretim patlamasını beraberinde getiriyor. Makinelaşmış tarımla beraber sonra burada ortaya çıkan ürünler karayolu taşımacılığı marifetiyle piyasaya, şehir merkezlerine götürülebiliyor. Buradan ihracat imkanı da söz konusu oluyor. Bu hem içeride bir zenginleşmeyi hem de Türkiye'nin ihracat marifetiyle dışa açılmasına imkan veriyor. Tarımdaki bu makinalaşmayla beraber köylerde olağanüstü bir zenginlik ortaya çıkıyor. Bu zenginliğin beraberinde köylülerin gelirleri arttığı gibi köylülerin içerisinden bilhassa zengin olan bazı kesimler bu zenginliği ekonominin başka alanlarında değerlendirmek istiyorlar. Bu da yeni ortaya çıkan sanayileşme eğiliminde yeni bir sınıfın taşradan, topraktan zenginlik elde eden o köylülerin bu sefer fabrikatör veya ticaret yapan, tüccara dönüşen bir aktöre dönüşmesine yol açıyor. Bu tabi şehirlerde makinalaşmayla beraber fazla iş gücünün şehirlere aktığı, şehirlere geldiği bir nüfus hareketini de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla şehirlere bir yandan fazla iş gücünün geldiği köylüler var. Diğer taraftan da bu yeni zenginliği şehirlerde yatırıma dönüştürmek isteyen, bu yatırım bazen fabrika oluyor, bazen şehirde bir dükkan açmak, ticaret yapmak, ya da şehirde mal mülk sahibi olmak, çoluk çocuğunu okutmak, bu o yüzden burada ev sahibi olmak anlamına gelebiliyor. Dolayısıyla o tek parti döneminin uzunca bir süre donmuş şehir hayatı, nüfus hareketliliği yeniden başlayarak çözülüyor. Bu da beraberinde tabiatıyla bir takım yeni yapılanmaları, bazen reaksiyon, bazen işte umut, hepsinin bir araya geldiği Türkiye'deki şehirlerin dönüştüğü, bu şehirler etrafında yeni bir toplumsal nüfusun, dinamiğin oluştuğu bir dönemin kapılarını aralıyor. Demokrat Parti'nin en önemli Türkiye'ye getirdiği değişikliklerden birisi de bunlar olacak. Önümüzdeki programda konuşmaya devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına hepinize iyi günler diliyorum.
Dünden Yarına Türkiye.